Ayrım 5.
Avrupa'daki işçi sınıfı örgütlenmeleri kurulu düzeni tehdit edici boyutlardadır. Komünist manifesto basılmıştır bile. Adadan gelen çığlıkları The Times gazetesi şöyle yanıtlar. İrlanda'daki rahat ve huzurun önündeki engel İrlandalıların milli karakteridir. Uygar insan gibi davranırlarsa uygar insanların yasaları ile yönetilirler. Kıtlık sorununun büyütüldüğünü iddia eden İngiliz basını, İrlanda halkına karşı oluşturulan ırkçı yaklaşımı körüklemekle meşguldür. İngiliz çalışmak için, İrlandalı ise oturup İngiliz'e küfretmek için yaratılmıştır. Saltanat dönemine tutuculuk, tartışma özgürlüğüne inanmama ve gerçekleri çarpıtma gibi kişilik özelliklerini yansıtmış olan Kraliçe Victoria ise bu ırkçılığa şu cümleyle katkıda bulunur. İrlandalılar gerçekten iğrençtirler, diğer milletlere benzemezler. Para musluklarının başında ise serbest ticaret fanatiği ve ırkçı Maliye Bakanı Trevelyan bulunmaktadır. Devlet yardımlarının vatandaşları tembelliğe sevk edeceğine inanan Trevelyan, ırkçılıkta kraliçesinden aşağı kalmaz. Üstesinden gelmemiz gereken şeytan kıtlık değil, İrlanda halkının bencilliği, ahlaksızlığı ve huzursuzluğudur. 1960'lı yıllarda bile bu tür ırkçılık devam edecektir. 60'lı yılların Kuzey İrlanda'sının bakanlarından William Craig, yargıçların atanmasında Protestanların kayırıldığı iddialarına Katolik hukukçuların sosyal ve eğitimsel olarak aşağı olduklarını iddia ederek cevap verecektir. 1846'da salgın patates ürününün tamamını öldürür. Hükümet yardımları kesmiş, altyapı yatırımlarını ise adanın kendi kaynaklarına bırakmıştır. Uzun ve soğuk geçen kış açlıkla birlikte İrlandalıları kitleler halinde öldürmeye başlar. Hükümet bu katliama seyirci kaldığı gibi kıtlıkla mücadele eden diğer ülkelere de bu yönde akıl vermektedir. Osmanlı hükümeti aynı yıllarda Lemnos adasında yaşanan kıtlığa çare olarak adadan gıda maddelerinin ihracını yasaklayınca, İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Palmerston, Osmanlı hükümetini azarlayıp serbest ticaretin nimetleri ve mekanizmaları üzerine nutuk vermekten geri kalmaz. Dünyanın diğer bölgelerinde bu tür felaketlere bakış değişiktir ve insanidir. Dönemin iletişim teknolojisinin geriliğine rağmen Oklahoma'nın Kızılderili Choctaw kabilesi İrlanda'daki kıtlıktan haberdardır ve aralarında topladıkları 740 doları adaya göndererek İngiliz hükümetine bir insanlık dersi verirler. Adada manzara içler acısıdır. Bazı İngiliz politikacılar ölümlerin doğal seleksiyon sonucu olduğunu ve ada nüfusunun adanın besleyebileceği yere kadar düşmesinin kaçınılmaz olduğunu iddia ederlerken, adada değirmenler sürekli çalışmakta ve İngiltere'ye tahıl, sebze ve etin yanı sıra un ihracı devam etmektedir. Yalnızca bir yıl içinde adadan dışarıya 30 bin büyükbaş hayvan, 100 bin domuz, 30 bin koyun satıldığı belgelenmiştir. Ada halkının çoğu tifüs, dizanteri, soğuk ve açlıktan ölmeyi beklerken, genç İrlandalıların çevresinde toplanan bir grup, 1848'de ayaklanmayı dener. Bazı değirmenler bir süre için işgal edilip çatılara kızıl bayrak çekilse de halkın katılımı sağlanamaz. Asıl direniş, kiraların ödenmesini ve toplanmasını engelleyen Molly Maguire's adı verilen çetelerden gelir. Gücü ve parası olanlar kendilerini Kuzey Amerika'ya, Kanada'ya ve Avustralya'ya götürecek tabut adı verilen derme çatma gemilere doluşurlar. Hükümet 1847'de yiyecek yardımına tekrar başlamaya zorunlu kalır. 3 milyon insan çorba merkezlerinden beslenmeye başlar. Bu arada 1 milyondan fazla İrlandalı ölmüş, bir o kadarı da göç etmiştir ve göçler devam edecektir. Kıtlık ve açlık İrlanda tarihinin en acılı dönemi olur, ada halkını aynı sorunlarla boğuşan diğer uluslara yaklaştırır. 1984'teki Etopya kıtlığında ilk yardım İrlandalı hayır kurumlarından gelir. Somali halkı açlıktan ölürken de Somali'ye giden tek devlet başkanı İrlanda'dan Mary Robinson olacaktır. Dünyanın zengin müzisyenlerini Afrika'daki kıtlık ve açlığa karşı harekete geçiren kampanyaya yine bir İrlandalı Bob Geldof liderlik yapacaktır. Bugün İrlanda'da çorba merkezleri hala faaliyet göstermekte, gelen herkese sorgusuz sualsiz servis yapılmaktadır. Kıtlığın bir başka sonucu da İrlanda dilinin adada konuşulan ana dil olma özelliğini yitirmesidir. Dil uzmanları özellikle 1800 ile 1850 arasında Doğu İrlanda halkının sanki anlaşmış gibi kısa süreç içinde İngilizceye dönüşünü şaşkınlıkla yazmaktadır. Bir önceki yüzyılda İngilizceyi kilisede ve misyonlarda kullanılacak dil olarak belirleyen Katolik Kilisesi, zaten İrlanda diline ilk darbeyi vurmuştur. Arkasından aynı yüzyılın ortalarında hafifletilen ceza kanunlarıyla Katoliklerin önündeki iş ve kariyer imkanlarının açılması ve bu fırsatların kullanılması için İngilizce konuşma gerekliliği İrlanda dilinin kullanımını iyice azaltır. Fakat asıl darbeyi kıtlık vuracaktır. Kıtlık sonucu adayı terk eden İrlandalılar, Amerika, Kanada ve Avustralya gibi İngilizce konuşulan ülkelere göç edecekler ve gelecek kuşakların bu göçe katılma istekleri, can çekişen İrlanda diline son darbeyi vuracaktır. Bir zamanlar İskoçya, Galler ve hatta İngiltere'nin İrlanda denizine bakan kıyılarındaki bazı bölgelerde hüküm süren bu dil, günümüzde bile yalnızca kendini diriltmeye yönelik akademik çalışmalarda ve Güney İrlanda'nın kırsal kesimindeki bazı köylerde konuşulmaktadır. Kıtlığın başka sonuçları da olur. Hükümet vergilerini ödeyemeyen toprak sahiplerinin kiracılarını topraklarından çıkarabilmeleri için bir kanun çıkarır. Böylece toprak sahipleri kiracılardan kurtulup daha fazla kâr getiren hayvancılığa yönelmek için topraklarını otlama alanlarına dönüştürme olanağına kavuşurlar. Bu daha fazla köylüyü göçe zorlar. Marx, kıtlıktan ve göçlerden sonra değişen tarımsal yapıyı incelerken, 1.032.694 İrlandalının 996.877 adet büyükbaş hayvanla yer değiştirdiğini belirtecektir. Bazı protestan din adamları ise bedava yemek karşılığı birkaç Katoliği kendi mezheplerine kazanmışlardır. Katolik toplum bu kişilere çorbacı lakabını takacak ve çorbacılar yıllarca dışlanacak ve aşağılanacaktır. Cumhuriyetçiler ise kıtlığın nedeni olarak belirledikleri İngiliz yönetimine karşı artan nefreti, Amerika'ya göç etmiş sempatizanlardan gelecek yardımlarla direnişe dönüştürmeyi planlamaktadırlar. İngiliz yönetimi ise kıtlıktan hiçbir ders çıkarmaz. 1943'te benzer bir kıtlık İngiliz toprakları üzerinde, şimdiki Bengaldeş'te, kitleler halinde göçe ve ölüme neden olur. İngiliz yönetimi tedbir alana kadar 3 milyon kişi ölecektir. Bugün bile dinlenen ve dünyanın dört bir tarafındaki İrlandalı müzisyenlerin söylemekten bıkmadıkları birçok folk şarkısı kıtlık üzerinedir. Birçok diğerleri ise Amerika'ya göçmek umuduyla derme çatma gemilere doluşan ve yolculuk sırasında ölenlerle ilgilidir. İrlanda o günlerden bugüne Londra'nın kıtlıkla ölenlerle ilgili sorumluluğunu kabul etmesini ve özür dilemesini beklemiştir. İngiliz tarihçiler birçok politikacı bu sorumluluğu kabul eder. Londra ise ancak 1997'de 18 yıllık Konservatif Parti hegemonyasını yıkıp büyük umutlarla ve büyük bir çoğunlukla hükümeti kuracak olan İşçi Partisi lideri Tony Blair'in ağzından özür dileyecektir. O zamanlar dünyanın en zengin ve güçlü devletinin sınırları içinde 1 milyon insanın ölmesi bugün bile acı verir. O dönemde Londra'da iktidarda olanlar bir bitki hastalığının yığınların trajedisine dönüşmesine seyirci kalmışlardır. İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliği, Fenianlar. Kıtlık sonrası İrlanda umutsuz ve teslimiyetçi bir karakter gösterir. O'Connell ölmüş ve liderliğindeki iptal hareketi ivmesini tamamıyla kaybetmiştir. Topraklarından olan bir kısım Katolikler, endüstri merkezi Belfast'ta fanatik protestanlar tarafından sürekli taciz edilecekleri gettolara yerleşmektedirler. Genelde politikaya ve ayaklanmaya ilgi sönmüştür. Buna karşılık İngiliz tarihinin ilk kitlesel işçi sınıfı hareketi Chartism, taraftarı İngiliz işçiler ve aydınlar kıtlığın öldürücü sonuçları üzerine ilgilerini İrlanda üzerine yoğunlaştırırlar. Chartist hareketten büyük beklentileri olan Marx, daha birinci enternasyonalin hazırlık aşamasında İngiliz işçi sınıfının İrlanda'nın özgürlüğünü ve bağımsızlığını sağlayacağını ileri sürer. Marx'ın bu beklentisi Chartistlerin yenilgisiyle bitecektir. Marx'ın yanılmadığı nokta ise Kuzey İrlanda'da ve İngiltere'de emeğini ucuza satmaya hazır İrlandalıların işçi sınıfı hareketini böleceğidir. İngiliz işçi sınıfı 1811 yılındaki ürküntü verici makinaları kırma eyleminden sonra bilinçli bir ilerleme kaydettiyse de İrlandalı göçmen işçileri kabul edecek olgunlukta değildir. Gerçekten de Liverpool, Manchester, Lancashire, Tyneside ve Belfast gibi merkezlerde işini kaybetme korkusu içindeki İngiliz ve Protestan işçiler, İrlanda halkına karşı yönetim ve basının çektiği çizgide ırkçı bir tavır alırlar, yerden biter gibi ortaya çıkan Orange localarına girerek sekteryanlaşırlar. Engels, İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu isimli kitabında İrlandalı göçmenlerin sefaletiyle ilgili içler acısı örnekler verir. Kıtlık sonrası ilk örgütlenme G.G. Duffy'nin bütün İrlandalı kiracı çiftçiler cephesidir. İdeolojisini genç İrlandalıların lideri T. Davis'ten alan cephe, İrlanda'da yaşayan herkesi din ve ırk farkı gözetmeden bağımsızlık ve özgürlük için cephede birleşmeye çağırır. Amaçsa adil kira, uzun dönemli kira kontratları ve kiracılık haklarının satılabilmesinin sağlanmasıdır. Birlik Kanunu sonucu İngiltere'deki seçim reformlarının adaya yansımasıyla artan oy gücünü kullanmayı planlayan cephe partileşir. 1852 seçimlerinde İrlanda'ya tahsis edilen 103 sandalyeden 40'ını kazanır. Ne var ki cephenin zaafları vardır. Sınıfsal, ekonomik ve dini farklılıkları göz ardı etmektedir. Yalnızca Katolik kiracı çiftçilere sesleniyor olması, uzun dönemde milli, dini ya da sınıfsal bir mücadeleyi sırtlayacak bir taban yaratamayacaktır. Lider kadro ise politik kariyer ve ekonomik çıkar peşindedir. Cephe kurulduğu hızla çöker. Gerisinde sonraki yıllarda tekrar kullanılacak bir pasif mücadele yöntemi olan parlamentoda grup kurma fikrini bırakarak. Onun boşalttığı yeri ise İrlanda direniş tarihine damgasını vuracak olan bir başka hareket doldurur. Fenianlar. Pasif çiftçiler cephesinin yıkılışını fırsat bilen genç İrlandalıların radikal kanadı 1858'de New York'ta ve Dublin'de İrlanda Cumhuriyetçi Kardeşliğini, The Irish Republican Brotherhood, kurarlar. Kendilerine İrlanda'nın efsanevi kahramanı Finn MacCumhall ve onun ordusunu çağrıştıran Fenian ismini de vereceklerdir. Çağdaşları olan İtalya'nın Carbonari örgütünün gizlilik ve dayanışma prensibini örnek alırlar. Zaten 19. yüzyılın başından itibaren Avrupa'daki ayaklanmacı gruplar Carbonari tipi yeraltı örgütlenmelerine gitmektedirler. İtalyan milliyetçi Mazzini önderliğinde devrimci bir karakter gösteren Carbonari, tehdit, suikast, sabotajla başlayan ve yığınsal ayaklanmalara önderlik edebilecek niteliklere kavuşur. Mazzini, Carbonari'yi kitleleri içine alan fakat gizliliği ve güvenliği zedeleyecek örgütlenmelerden korumak için sırası geldiğinde genç İtalya örgütünü kurup daha geniş bir cephe açacaktır. Carbonari, yalnız İrlanda Cumhuriyetçi Birliği'ne değil, daha sonra Osmanlı ülkesinde görülen Bulgar, Varhoist ve Santralist, Ermeni Taşnak ve Hınçak ve İttihat Terakki gibi örgütlenmelere de örnek olacaktır. Örgüt, Amerika'ya yerleşmiş İrlandalıların desteğinde süratle büyür. Fenianlar her ne kadar gündemdeki sosyalist fikirlerin etkileri altında iseler de, asıl ve tek amacın İngiliz yönetimini yıkıp adanın bağımsızlığını sağlama yöntemi ise silahlı ayaklanma olarak belirlemişlerdir. Köylülerin değil de işçileşen Katoliklerin desteğini arıyor olmaları Avrupa'daki birçok sosyalisti heyecanlandıracaktır. İngiliz işçi sınıfına olan güveni sarsılmış olan Marx, Fenian hareketin gücünün artmasını zevkle seyredecek ve her ne kadar Fenianların bir işçi sınıfı hareketi olmadığını iddia edecekse de, yığınlara ulaşıp İrlanda devrimini ateşleyeceklerini müjdeleyecektir. Fenianların komünist jargonu kullanmaları, kadrolarını komünist hücre modeli uyarınca örgütlemeleri ve papalığın nefret ettiği Carbonari çetelerini andıran gizlilik dayanışma içinde olmaları, Katolik kilisesini karşılarına almalarına neden olur. Katolik kilisesi zaten birlikten bu yana, krallığı ve kendisini tehdit eden komünist hareketlere karşı İngiliz yönetimiyle uzlaşma arayışlarındadır. Zaten kontrolü altındaki okullarda da eğitimi İngilizce yaptırarak İrlanda dilinin unutulmasına neden olacak tarihi bir sapma içindedir. Fenianlar laiktirler, kilisenin desteğini aramak gibi bir çabaları yoktur. Amerikan İç Savaşı'nda Fenianlar her iki tarafta birbirlerine karşı da olsa savaşmışlar ve askeri deneyim kazanmışlardır. 1863'te İrlanda Halkı isimli bir gazete çıkarırlar, Chicago'da bir sürgün hükümeti kurarlar, adaya silah ve gönüllü göndermeye başlarlar. İç savaş sırasında Amerika'da üretilen ve İngiliz tekstil endüstrisinin ana girdisi olan pamuğun ithalatı tehlikeye düşünce, İngiliz gizli servisi kıtada geniş bir haber alma şebekesi kurmuş ve bu arada Fenianlardan da haberdar olmuştur. Bütün gizliliğe rağmen Fenianların faaliyeti günü gününe takip edilmektedir. Amerika'daki Fenianların, IRA, İrlanda Cumhuriyet Ordusu adı altında bir ordu kurup, Kanada'daki İngiliz topraklarına saldırması ve üye sayılarının 200 bine ulaştığı haberleriyle, adada ve adaya yanaşan gemilerde yoğun tutuklamalara gidilir. Fenianların ayaklanma girişimleri önceden haber alınarak bastırılır. Fenianlar bunun üzerine 100 yıl sonra torunları tarafından miras alınacak yeni bir taktiğe sarılırlar ve savaş alanını İngiltere'ye taşırlar. Manchester'da yoldaşlarını taşıyan bir polis aracına saldırarak bir polisi öldürürler. Londra'daki Clerkenwell cezaevine bombalı saldırı düzenlerler. Bu saldırıda 12 sivilin yanlışlıkla öldürülmesi, Fenianları destekleyen İngiliz aydınları ve sosyalistleri fena halde ürkütür. O dönemde Londra'da yaşamakta olan Marx, İngilizlerin İrlanda topraklarını işgal altında tutuyor olmasının, İrlandalıların İngiliz topraklarında savaşmasına yasal zemin hazırladığını belirtse de, sivillerin öldürülmesini melodramatik bir ahmaklık olarak niteler ve İngiliz işçileri elbette ki Fenianlar tarafından bombalanmanın bir şeref olduğunu düşünmeyeceklerdir der. Engels'in yaklaşımı daha sempatiktir. Polisin öldürülmesinden sorumlu tutulan 3 Fenian'ın asılmasıyla Fenianların mücadeleye bayrak olacak 3 şehit kazandığını belirtecektir. İngiliz yönetiminin ürküntüsü ise komik boyutlara ulaşır. Polis gücü arttırılır. Orduda izinler kaldırılır. Fenianların bütün demir yollarını, su kanallarını ve sarayı bombalayacakları ve hükümet üyelerine suikast yapılacağı haberleri yayılır. Clerkenwell cezaevi daha sonraki bir tarihte yakılacaktır. Clerkenwell Green'deki St. James Kilisesi'nde olayda ölenler için dikilmiş bir anıt kilisenin diline yakışmayan bir nefretle dönemin Fenianlara bakışını yansıtır. kendilerine Fenian adını veren yolunu şaşırmış hain entrikacılar tarafından kurban edilenlerin anısına. 1869 seçimlerinde Fenianlar cezaevindeki liderleri Rosso'yu milletvekili seçerlerse de parlamento Rosso'nun üyeliğini düşürecek teknik formülleri bulmakta gecikmez. 19. yüzyılın sonlarına doğru ABD'nin İngilizlerle arasındaki sorunları çözmesi ve ABD'den gelen desteğin azalmasıyla Fenianizm gerisinde cumhuriyetçilere bir sıra gelenek ve yöntemler bırakarak tarih sahnesinden çekilir. Amerika bağlantısı, askeri operasyonların İngiltere'ye taşınması, bombalama eylemlerinde sivillerin hayatlarını kaybetmesinin savunulmasa da kabullenilmesi, ihbarcıların cezalandırılması, tutuklu cumhuriyetçilerin seçimlerde aday gösterilmesi, örgüt içi ilişkilerin, çalışmaların tüzük ve yasalara bağlanması gibi. Fenian hareketin bastırılmasından sonra İngilizlerin verdiği bazı ödünlerse silahlı mücadelenin başarıları hakkında ipuçları getirecektir. İngiliz kamuoyu ise Fenianlardan duyulan ürküntüyü basının da yardımıyla ırkçılığa dönüştürür. Keltlerin kafatasları incelenerek Afrika'dan gelmiş olabilecekleri iddia edilir. Meşhur The Punch dergisi her sayfasında İrlandalıların ilkel bir ırk olduğunu vurgulayan karikatürler yayınlar. Yıllar sonra Nazilere örnek olacak bir şekilde milletler kategorilere ayrılır ve zamanın ciddi bilim adamları İrlandalıları ve Yahudileri Anglo-Saksonların altında ama siyahların üstünde bir yere koyar. Tarihe liberal aydın olarak geçecek olan Goldwin Smith'in İrlanda Tarihi ve İrlanda Karakteri isimli kitabının bu tarihte yayınlanması şaşırtıcı değildir. Smith, 1861'de basılacak bu kitapta yalnızca tarihi değil, ekonomik ve coğrafi gerçekleri de saptıracak, İrlanda'nın koloni olarak kalmayı hak ettiğini iddia edecek ve ekonomik faaliyet olarak da İngiltere pazarına yönelik hayvancılığı önerecektir. Engels'in İngiliz tarihçilere saldırırken özellikle Smith'e hedef aldığı kesindir. Burjuvazi her şeyi metaya çevirir, tarih yazımını da. Bütün malları tahrif etmek varoluşunun bir parçası ve koşuludur. Tarih yazımını da tahrif etmiştir. En fazla para ödenen tarihçi, burjuvazinin amaçları için en fazla tahrif edendir. Bu arada İngiliz yöneticiler adanın eskisi gibi yönetilemeyeceği konusunda bazı dersler almışlardır. Başbakan'a gelen raporlardan birisi şöyle der: İrlanda idaresi olanaksız bir ülkedir. Sarılabileceğimiz tek yöntem eskiden yaptığımız gibi tarafları birbirine düşürmek ve taraflardan birini desteklemektir ki bu tavsiye edebileceğim bir yöntem değildir.